Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kârilerden Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kulağıyla dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 Azer 1399, Hicri Kameri 16 Rabiusani 1442 ve Miladi Takvimli 2 Aralık 2020 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Korona ve Maluliyet, Trump, Madalyonun İki Yüzü ve Yaşam Anahtarları adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, uluslararası camiayı Siyonist rejime karşı gelmeye davet etti. Amiral Hanzadi, İran Deniz Kuvvetleri'nin tüm teçhizatlarının yerli üretim olduğunu söyledi. NATO'nun bir gizli toplantısında Türkiye ve Amerikan Dışişleri Bakanları arasında sözlü çatışmanın olduğu bildirildi. Türkiye İletişim Bakanı Fahrettin Altun, Avrupa Birliği ile daha yakın bir ilişki kurmak istiyoruz dedi. Filistin Özerk Hükümeti Dışişleri Bakanı Yad El-Maliki, dünya toplumu İsrail'i kanunlara bağlı kalmaya zorlamalı dedi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Filistin ile dayanışma günü dolayısıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gönderdiği mesajda, uluslararası camiayı, insan haklarını ve Birleşmiş Milletler kararlarını ayaklar altına alan çocuk katili Siyonist rejime karşı çıkmaya davet etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda düzenlenen törende katılımcılar, Siyonist rejimin işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı uygulamalarını kınayarak Filistin halkı ile birlikteliklerini ilan ettiler. Ruhani mesajında Siyonist rejim, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bazı daimi üyelerinin desteğini alarak her gün Filistinliler aleyhindeki gayri insani uygulamalarını arttırmaktadır. Bu rejim ayrıca Batı Asya bölgesinde saldırgan politikaları, özellikle Suriye ve Lübnan'a saldırma ve gizli kitle imha silahları programı ile bölgenin tamamında barış ve istikrarı tehlikeye atmıştır dedi. Yaklaşık 5 milyon Filistinlinin kendi topraklarından sürgün edildiğini, Batı Yaka ve Beytülmukaddes'te işgalin giderek daha da yaygınlaştığını, Filistinlilere soykırım uygulanması ve Gazze'ye yönelik insanlık dışı zalimce muhasaraya değinen Ruhani, İran İslam Cumhuriyeti Filistin meselesinin çözüm yolunu gayrimeşru bu rejimle ilişkilerin normalleşmesinden değil, İslam ülkelerinin vahdeti ve uluslararası camianın bu rejimin canice politikalarına karşı çıkmakta görmektedir dedi. Ruhani mesajında İran, Filistin halkı ile tam dayanışma içinde olduğunu bildirerek, bir kez daha uluslararası camia, özellikle Birleşmiş Milletler'in Filistin işgaline son vermeye ve Filistin halkının temel haklarını kazanması için sorumluluğuna vurgu yapmaktadır, dedi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı mesajının devamında ise İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin halkının insani ve özgürleşme davasına tam desteğini sürdürdüğünü vurguladı.
İran'ın Cenevre Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi İsmail Bakay Hamane, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet'e yazdığı mektupta Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Mekanizmalarının Şehit Fahrizade'ye yapılan suikastla ilgili kesin ve sert tepki göstermesi gerektiğini bildirdi. Bakay Hamane mektubunda bu terörün uluslararası hukuk, insan hakları ve tüm ahlaki değerlerin büyük bir ihlali olduğunu belirterek terör rejimi İsrail'in bu iğrenç eylemde yer aldığına dair ciddi kanıtların olduğunu ve saha çığırtkanlığı yapan devlet terörizminin hukukun üstünlüğü ve uluslararası barış ve güvenlik üzerindeki tehlikeli sonuçları konusunda uyarıda bulundu. Şehit Fahrizade'nin korona tespit kitlerinin üretimi ayrıca İran'daki korona aşı üretim projesinin yönetimi de dahil olmak üzere bilimsel ve araştırma hizmetlerini açıklayan Bekay Hamane, ona yapılan acımasız suikast kötülüğün açık bir işaretidir. Suikastçilerin İran'ın büyümesini engellemek, bilimsel ve teknolojik refahını baltalamak istedikleri apaçık ortadayken bu tür baskı ve dayatmalar İran'ın bilimsel büyüme yoluna devam etmesini asla engelleyemeyecek, dedi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ni gerçek bir devlet terörü örneği olan ve masum insanların yaşam hakkını ihlal eden bu tür eylemlere karşı harekete geçirmeye çağıran Bekay Hamane, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği bu suikasti kınamalıdır, dedi.
İran hükümet sözcüsü Ali Rabi'i, İran'ın nükleer biliminin suikast yapılamaz olduğunu bildirdi. Dün düzenlediği basın toplantısında konuşan hükümet sözcüsü Ali Rabi'i, nükleer fizikçi Şehit Fahrizade'ye düzenlenen suikasta işaretle, teröristler kesinlikle hedeflerine ulaşamayacaklar. Nükleer ve savunma bilimimiz suikaste uğrayacak ve geri döndürülebilecek değildir. Halkımız bu suikastin psikolojik operasyonlarından etkilenmediği gibi, bugünlerdeki davranışlarında da gösterdiği gibi milli çıkarlarımıza bağlılık çerçevesinde gerçek düşmanlarına karşı daha akıllı ve daha birlik olduklarını ortaya koydular diye belirtti. Ali Rebi'i sözlerinin devamında düşmanların bu suikastle toplumun psikolojik huzurunu bozmak, halkı hayal kırıklığına uğratmak, azami baskı politikasını başarılı kılmak, İran'ın stratejisinde kafa karışıklığı yaratmak ve onları düşman sahasında oynatmaya zorlamak ve nihayet bölgenin güvenliği ve huzurunu bozmak gibi hedeflere ulaşmayı hedeflediğini kaydetti. Sözcü Rebi'i İran halkının bu suikaste kalite, boyutlar, zaman ve mekan dahil kesin yanıt hakkı saklıdır diye ekledi.
İran Deniz Kuvvetleri Komutanı General Hüseyin Hanzadi, Deniz Kuvvetleri'nin tüm teçhizatlarının milli ve ülke için üretim olduğunu söyledi. İran Deniz Kuvvetleri Araştırma ve Sanayi Sergisi'nde konuşan Tuamiral Hanzadi, Deniz Kuvvetleri'nde kendine yeterlik hareketinin 1980'li yıllardan başladığını ve halen de devam ettiğini söyledi. Hanzadi, Deniz Kuvvetleri'nin kullandığı teçhizatların tasarım ve yapımının diğer alanlara göre daha farklı olduğunu belirterek günümüzde ambargoların fırsata dönüşünü, Deniz Kuvvetleri'nin geleceğinin daha da aydınlık olduğunu söyledi. Tüm teçhizatların teknoloji kullanımının artırıldığını belirten Hanzadi, Deniz Kuvvetleri'nde kullanılan füzeler, mayınlar, silahlar, teçhizatların tamamının yerli olduğunu söyledi. Bu arada İran ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Haydar idi. Dün yaptığı açıklamada Kara Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu teçhizatların üretimi ve yapımı konusunda tamamen İran'ın kendine yeterli hale geldiğini söyledi.
İran'da bir teknoloji şirketi koronavirüsünden tüm yiyecekleri 2 dakika içinde dezenfekte edebilen bir UVC dezenfektan cihazı tasarlayıp üretti. Söz konusu şirketin kurucularından Hüseyin Talip dün İran'a yaptığı açıklamada, bu cihaz metal, ahşap, kağıt, cam, plastik, kumaş ve hatta elektronik cihazları dahil olmak üzere her türden eşya ve yiyeceği dezenfekte etmek için tasarlanarak üretilmiştir. Ayrıca yiyecekler, para, cep telefonu, yüz maskesi gibi başka yollarla dezenfekte edilemeyen maddeleri 2 dakikada dezenfekte etmektedir, dedi. Dezenfektan cihazında ultraviyole ışınlarının kullanıldığına temas eden Talip, kimyasal maddeler mikropları ortadan kaldırır ama kendileri kimyasal bir kirliliğe neden olur. Bu nedenle ultraviyole ışığı kullanımı malzemelerin yapısını etkilemediği gibi çok daha sağlıklı, çevreyi kirletmediği için çevresel hassasiyetler açısından da diğer yöntemlere göre tamamen üstündür. Söz konusu İran teknoloji şirketinin kurucusu, bu cihazın evlerde, mağazalarda, ofis ortamlarında, şirketlerde, bankalarda, doktorların muayenehanelerinde, diş hekimliklerinde, laboratuvarlarda, kliniklerde ve tıp merkezlerinde kullanılabileceğini söyledi.
Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Aralık 2020 günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Güncel verilere göre son 24 saatte 180.312 COVID-19 testi yapıldı. 30.110 kişinin testi pozitif çıktı. Yeni hasta sayısı 6.101 olarak tespit edildi. Son 24 saatte 190 kişi hayatını kaybetti. 4.593 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenler sayısı 409.320'ye yükseldi. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü şu ana kadar dünya çapında 64 milyondan fazla insanın COVID-19 virüsüne müptela olduğunu, bunların 1 milyon 480 binden fazlasının öldüğünü bildirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrem-i Sabri'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştiren kabulde eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de hazır bulundu. Eski Kudüs Filisi müftüsü olan ve hali hazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Şeyh Sabri, geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, başta Mescid-i Aksa olmak üzere Kudüs'teki durumu öğrenmek isteyen kültür ve medya kuruluşlarını tanımak için Türkiye'ye geldiğini söyledi. Şeyh Sabri, Siyonist Yahudi aktivistleri, alimleri ve yetkilileri Aksa'dan uzaklaştırma politikasının amacının insanları susturmak ve Siyonistlerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlara karşı koyma çabalarını engellemek olduğunu kaydetti. Uzaklaştırma politikasının ayrıca Siyonist yerleşimcilerin düzenlediği baskınlara karşı koyan yetkililer ve aktivistleri Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırmayı hedeflediğini vurgulayan Sabri, Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırmanın psikolojik bir ceza olduğuna şüphe yok diye konuştu.
Washington Post özel muhabiri John Hudson, dün NATO'nun gizli bir oturumunda Mike Pompeo ile Mevlüt Çavuşoğlu arasında yaşanan sözlü tartışmanın ayrıntılarını yayınladı. Washington Post'un ulusal güvenlik ve diplomasi muhabiri bir Yunan gazetesinin haberine atıfta bulunarak bu sabah attığı bir tweette Pompeo'nun NATO'nun gizli oturumunda Türkiye'yi eleştirdiğini ve Ankara'nın koalisyon ilkesine karşı çıktığını ve insicamı bozduğunu bildirdiğine dikkat çekti. John Hudson, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Amerikalı mevkidaşının açıklamasına öfkeli bir şekilde çok sert karşı çıktığını, Amerika'yı terörist örgütleri desteklemekle suçladığını bildirdiğine dikkat çekti. Türkiye Dışişleri Bakanı açıklamasında Almanların arabuluculukta Amerikalıların aksine daha adil olduklarını bildirdi. Türkiye ve Amerika arasında ilişkilerde gerginlik son yıllarda daha bir artarken, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması, Kıbrıs meselesi, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması iki ilişkileri daha da germiş ve Amerika bunun üzerine Türkiye F-35 savaş uçağının satışını iptal etmiş ve Türkiye'ye çeşitli baskılar yapmıştır.
Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü'nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddialarına ilişkin açıklama geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü İmamoğlu'na yönelik bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanmasının söz konusu olmadığını duyurdu. Bazı medya organlarında yayınlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na IŞİD teröristlerin suikast düzenleyebileceği iddiaları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yalanlandı. Bazı basın yayın organlarında yer alan İmamoğlu'na yönelik suikast emri verilendi, AŞ militanları yakalandı haberi ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada dönem dönem kamu görevlilerini, devlet büyüklerini, kamuya, affedersiniz, korumaya tabi şahıslara, görevleri nedeniyle veya kamunun gündeminde olan sansasyon yaratabilecek kişi, kurum ve yerlere yönelik bu tür duyumlar ve ihbarlar gelmektedir. Bu duyumlar veya ihbarlar ilgili kişiler ile paylaşılır ve bunların her biri bilgilendirilir. Bu konuda birimlerimiz tarafından gerekli tedbirler alınır. Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir cümlesine yer verildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sözcüsü Murat Ongün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast hazırlığına ilişkin haberlerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada söz konusu kişilerin yakalandığına dair bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.
Türkiye İletişim Başkanı Fahrettin Altın, Avrupa Birliği ile daha yakın bir ilişki kurmak istiyoruz. Buna gayret ediyoruz. Ortak dayanışma ve işbirliğimiz Avrupa'daki nefret ve ayrımcılık çağrılarına karşı koyma noktasında kilit önemlidir, dedi. Altın, Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda yaptığı açıklamada, birliğin dünyadaki Müslümanlarla bir sorunu olmadığını kanıtlamasının tek yolu Türkiye'ye saygılı davranmasıdır. Zira dostluğun riyakarlık ve üstten bakmayla bir arada olamayacağı ortadadır. Türkiye'nin taviz vererek Avrupa'nın dostluğunu kazanması gerektiği fikri hem haksızdır hem de gerçeklikten uzaktır, dedim.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın istikşafi görüşmelerin yeniden başlatılacağı tarihin belirlenmesi konusunda Oruç Reis sismik araştırma gemisinin sahada olduğu gerekçesiyle geri adım attığını hatırlatarak, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi Oruç Reis'in Antalya Limanı'na dönmesinin ardından da Yunanistan'la ön koşulsuz diyaloğa açık yaklaşımını sürdüreceğini bildirdi.
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, uluslararası toplumdan Siyonist rejim İsrail'i uluslararası kanunlara ve bildirilere bağlı kalmaya zorlamasını istedi. Filistin Vefa Haber Ajansı'na göre Riyad Maliki dün Dünya Filistin'le Dayanışma Günü münasebetiyle Birleşmiş Milletler'de video konferans aracılığıyla düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada bütün ülkelerden Filistin'i resmiyette tanımalarını isterken uluslararası kanunlara göre bağımsız Filistin devletinin kurulmasını desteklemelerini istedi. Amerika'da Biden'ın seçimleri kazanmasının ardından Filistin özel yönetimi Siyonist rejimde müzakereler için çalışmalarını yoğunlaştırmış bulunurken, özellikle Filistin yönetiminin bu girişimi Filistin direniş gruplarının tepkilerine neden oluyor.
Filistin medyası dün gece terör rejimi İsrail'in işgal toprakları kentlerinden Tel Aviv'de bir araçta bomba patlatıldığını bildirdi. İRNA Ajansı'nın bildirdiğine göre söz konusu patlama Tel Aviv'in güneyinde Rishon LeZion bölgesinde meydana geldi ve bir kişi de yaralandı. Siyonist İsrail kaynakları olay yerinin polis güçlerince ablukaya alındığını ve olayla ilgili araştırmalara başlandığını bildirdi.
Cenevre'de Suriye Anayasa Komitesi'nin 4. tur oturumunda Suriye hükümeti ve muhalifleri arasında yapılan görüşmelerden hiçbir sonuç çıkmadı. Anayasa Merkez Komitesi'nin 3. tur görüşmeleri 24 Ağustos'ta ilk ve ikinci oturumları 4-8 Kasım 2019'da yapılmıştı.
Yemen'in müstafi cumhurbaşkanı eski danışmanı Muhtar El-Rahbim, hükümet güçlerinin yakında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ve Güney Yemen'deki paralı asker unsurlarını sınır dışı edeceğini söyledi.
Nijerya halkının Nijerya İslami Hareketi lideri Şeyh İbrahim Zakzaki'nin serbest bırakılması yönünde protesto gösterileri devam ederken dün bu ülkenin başkentinde bir gösteri daha düzenlendi. Nijerya ordusu İbrahim Zakzaki ve eşini 13 Aralık 2015'te Zariye şehrinde bir Hüseyin'e düzenlediği baskın sırasında tutuklamıştı.
Ve Almanya'nın Trier kentinde bir araç trafiğe kapalı bölgede yayaların arasına daldı. Olayda 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, İran ve Şanghay İşbirliği Örgütü arasında işbirliğine vurgu başlığını taşıyor. Şanghay İşbirliği Örgütü 2001 yılında çok taraflı siyasi, iktisadi ve güvenlik işbirliği anlayışıyla Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan'ın katılımıyla bölgesel bir örgüt olarak kurulmuştu. Şanghay İşbirliği Örgütü'nün siyasi, iktisadi ve güvenlik alanındaki çok taraflı işbirlikleri etrafında kurulması ve üye ülkelerin bu alandaki hedeflerine ulaşmaktaki rolü bu örgütü stratejik düzeye taşımıştır. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangir'i pazartesi günü Hindistan'ın ev sahipliğinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü Başbakanları Zirvesi'nde video konferans ile yaptığı konuşmada bu konuyu vurgulayarak, günümüzün yüksek riskli dünyasında bölgesel kurumlar, bölgesel, küresel ve hatta ulusal sorunları ve meseleleri yönetmek ve çözmek için en etkili mekanizmalardan biridir, dedi. Şanghay İşbirliği Örgütü'nün hali hazırda 12 üyesi var. İran, Afganistan, Moğolistan ve Beyaz Rusya bu örgütün gözlemci üyeleri konumunda. İran'ın bu örgütte gözlemci üye olarak varlığı hem ekonomik hem de güvenlik açısından öneme haiz. Ekonomik açıdan bakıldığında İran'ın çeşitli ekonomi ve ticari kapasiteleri ve ortak girişimleri göz önünde alındığında bu işbirliğindeki rolünün önemli olduğunun farkına varmak için pek çok neden var. İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ndeki rolünün önemini değerlendiren Asya meseleleri uzmanı Kuzeger Kaleci ise bu hususta şöyle diyor. İran'ın bu teşkilattaki konumu bir gözlemci olmasına rağmen İran ve Şanghay arasındaki işbirliği geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Örneğin İran'ın ekonomi alanında enerji, gümrük ve transit gibi konular düşünüldüğünde İran'ın kapasiteleri önem taşıyor. İran, Batı Asya'daki en önemli kilit ulaşım bağlantılarından ve koridorlarından biridir. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangir'i Şanghay İşbirliği Örgütü Başbakanları toplantısında konuşmasının bir başka bölümünde İran'ın güneydoğusunda Sistan ve Belucistan eyaletinde Umman Denizi kıyısında bulunan Çabahar Limanı ve demiryolu bağlantılarının Afganistan ve Orta Asya güzergahındaki önemini hatırlattı ve Şanghay İşbirliği Örgütü üyelerini ülkenin güneydoğusunda İran'daki Büyük Çabahar Zahedan demiryolu projesinde işbirliği yapmaya davet etti. Buna ilaveten son dönemde İran'ın işbirliğiyle önemli Haf-Herat demiryolu projesi tamamlandı ve yakında hizmete girecektir. Bu proje aynı zamanda İran üzerinden transitin artması ve Afganistan'ın ekonomik ilişkilerinin genişletilmesi üzerinde önemli etkiye sahip olacaktır. Bölgesel güvenlik açısından da çok taraflılığa dayanan Şanghay İşbirliği Örgütü'nün hedefleri göz önüne alınında İran-Şanghay arasındaki işbirliğin toplu ve kolektif güvenliğin sürdürmesinde önemli etkilerin kaynağı olabileceği söylenebilir. Tüm bu bileşenler göz önüne alındığında Şanghay İşbirliği Örgütü'nün bölgesel ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek için kullanılabilecek önemli bir işbirliği kapasitesine sahip olduğu söylenebilir. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangir'in Şanghay Başbakanlar Zirvesi'ndeki sözleri bu bağlamda değerlendirilebilir.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz İsrail rejiminin Filistinli esirin haklarını ihlal etmesiyle ilgili. İşgalci rejim İsrail Parlamentosu, Knesset, Bakanlar Komitesi, Filistin özel yönetimine ait Filistinli esirlerin hakları ile ilgili vergi gelirlerinden bir kısmının kesilerek özel yönetimi ödenmemesine karar verdi. Irkçı rejim İsrail'in Filistinlilere karşı davranış biçiminin en önemli özelliklerinden biri tüm boyutlarda topyekün suç işlemesidir. Başka bir ifadeyle Siyonist rejim İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçlar jeopolitik yayılmacı hedeflerle veya siyasi işkenceyle sınırlı değil, farklı boyutları var ve en önemlilerinden biri de ekonomi baskı boyutudur. Sahte İsrail rejimi temelden ekonomiyi Filistinlilere baskı yapmak için kullanıyor. 2006 yılında başlayan ve 14 yıldır devam eden Gazze Şeridi kuşatması, bu baskının ve ekonomik sömürünün açık bir örneğidir. Kuşatma Gazze Şeridi'ni açık hapishaneye çevirmiştir. İnsanlar ise insani bir felaketle karşı karşıya kalmıştır. Kuşatmanın amacı Hamas'a ve Filistin İslami Cihadı'na baskı uygulamak, bu grupları silahsızlandırmak ve Siyonist rejimle müzakere etmeye mecbur bırakmaktır. Öte yandan Filistin ekonomisinin önemli bir kısmı Siyonist rejim İsrail'in elinde ve bu da Filistin özel yönetimi üzerinde bir baskı aracı haline gelmiştir. Bu çerçevede Siyonist rejim İsrail, Filistin özel teşkilatı adına ithal mallardan vergi gelirleri topluyor. Gelirlerin %3'ünü kendisi için alan işgalci Siyonist rejim, şimdi bu gelirlerin diğer bir kısmını da özel yönetimin Filistinli esir ve şehit ailelerine maaş verildiği bahanesiyle kesmek istiyor. İsrail rejimi parlamentosu ise bu yöndeki kararını açıkladı. İsrail Knesset'in bu kararı bariz bir hırsızlık örneğinin yanı sıra esirleri ve Filistinli şehitlerin ailelerine yönelik bir komplo ve baskı aracıdır aynı zamanda. Filistinli Esirler ve Gaziler Komitesi Başkanı Kadri Ebu Bekir ise bu hususta şöyle diyor. Bu karar Filistin Özel Teşkilatı'nın gelirlerinin çalınması ve esirlere karşı komplonun açık bir delilidir. Siyonist rejim İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumların direnişine öfkelenmiştir. Filistinli tutuklulardan olan Mahir el-Ahres, son dönemde başlattığı ve 103 gün süren açlık grevinin sonucu Siyonist rejim kendisini serbest bırakmak zorunda kalmıştı. Filistinli esirlerin İsrail hapishanelerindeki direnişi bu rejimin suçlarına dikkat çekerken Filistinlilerin bu suçlarla mücadele ve direnme iradesini güçlendiriyor. Bu hususta göze çarpan başka önemli bir nokta, işgalci Siyonist İsrail rejiminin aldığı karar, Yüzlün Anlaşması çerçevesinde işlediği başka cinayetler ve bazı Arap rejimlerin İsrail rejimiyle ilişkilerini normalleştirmesine rağmen, Filistin Özel Teşkilatı'nın yine de korsan ve sahte rejimle müzakere kararı almış olmasıdır. Öte yandan bu ortamda Tel Aviv'in yine de Filistin Özel Teşkilatı'nı ekonomik baskı altında bırakarak müzakerelere başlamaya zorladığı görülmektedir. Siyonist rejim İsrail'in bu gibi davranışları ve girişimleri ırkçı rejimin taahhütlerine hiçbir şekilde uymadığını ve hatta taahhütlerini baskı uygulamak için bir araç olarak suistimal ettiğini bir kez daha kanıtlıyor. Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa El-Bergusi'nin vergi gelirlerinin bir kısmını kesme kararı İsrail'in esir ve şehit ailelerini baskı altında bırakmaya yönelik yeni bir saldırının yanı sıra İsrail'in anlaşmalara bağlı olduğu iddiasının yanlış olduğuna dair kesin bir kanıttır şeklindeki açıklamasını bu bağlamda değerlendirmek gerekiyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 Azer 1399 Hicri Kameri 16 Rebiyusani 1442 ve 2 Aralık 2020 Çarşamba. ...41 yıl önce bugün Hicri Şemsi 12 Azer 1358 yılında İran İslam Cumhuriyeti Anayasası ülkede genel seçimlerin düzenlenmesi ardından onaylandı. İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın kurulmasının ardından ülkenin tüm alanlarında İslam hakimiyeti için uygun pratik ortamın oluşması amacıyla İran toplumundaki kültürel, sosyal, siyasi ve iktisadi temellerin göstergesi sayılan anayasa İslami esaslara göre meydana geldi. Bu meclis birçok İslam bilgini ve önde gelen alimlerin üye olması ve başta Ayetullah Beyşli olmak üzere değerli şehitlerin gece gündüz demeden yoğun çabalarıyla ve İmam Hümeyni'nin bu meclisi onaylanan yasaların %100 İslami olmasının gerektiğine dair vurgu yapması üzerine 4 aydan az bir sürede hazırlandı. Bunun ardından İran Anayasası referandum için millete sunuldu ve 1358 yılının 10 ve 11 Azer günlerinde seçimler düzenlendi. İran'da Müslüman halkı %99.5 olumlu oyu ile İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nı nihai bir şekilde onayladılar. Ardından İmam Hümeyni Anayasası'nın da yürütülmesini sağladı. ...34 yıl önce bugün Hicri Şemsi 12 Azer 1365'te rahmetli İmam Hümeyni'nin mütecaviz Saddam rejimine karşı savaşta askeri güçlerin temin edilmesi dahilindeki çağrısı üzerine on binlerce gönüllü güç bu çağrıya yanıt vermek amacıyla 100 bin kişilik Muhammed Resulullah güçleri olarak savaş cephelerine gittiler. Cihat ve şehadet gönüllü güçlerinin savaş cephelerindeki varlığı İran milletinin ilahi gücünü gözler önüne sermiş oldu ve bu hamaset dolu hareket İslam düşmanlarının paniğe düşmelerine neden oldu. ...33 yıl önce bugün Hicri Şemsi 12 Azer 1366'da İran İslam Cumhuriyeti tarafından üretilen ilk balistik füzesi Saddam rejiminin İran'a karşı dayattığı zorunlu savaş cephelerinde başarıyla denendi. İran dünyadaki süper güçlerinin başlattıkları eşitsiz savaşta İslam topraklarını savunurken ve İran'a karşı yaptırımların giderek artmakta olduğu bir dönemde karadan karaya balistik füze deneme aşamalarını başarılı bir şekilde kat ederek zorunlu savaş döneminde yaralandı. İran bu denemede büyük başarıların altına imza atarak İran topraklarından korunması için askeri kabiliyetlerine gözler önüne sermek yönünde adım attı ki savaştan sonraki yıllarda İranlı uzmanların yardımları ile büyük bir gelişme kaydetti. ...8 yıl önce bugün Hicri Şemsi 12 Azer 1391'de İran'ın önde gelen psikometrik biliminin babası lakabını alan Doktor Haydar Ali Homan vefat etti. ...64 yıl önce bugün 2 Aralık 1956'da Fidel Castro'nun Küba'nın özgürleşmesi yönündeki kıyamı başladı. ...66 yıl önce bugün 2 Aralık 1954'te Laos bağımsızlığını elde etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Gayri safi yurt içi hasıla Temmuz-Eylül döneminde reel olarak %6.7 arttı.
Yeni Asya.
Bir tüketim büyümesi daha.
Star.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni COVID-19 kısıtlamalarını açıkladı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Orhan Bursalı, 30 Kasım tarihli Cumhuriyet gazetesinde Cumhurbaşkanlığı felaketlerden arındırma operasyonları başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Haber okuduğumda Cumhuriyet portalda şaşırmıştım. Yahu bu eski haber neden koyuyorlar bunu diye. Merkez Bankası Başkanı değiştirmeden önce Cumhurbaşkanının Ağbal ve bu gibiyle toplantı yaptığı, Berat Albayrak'ın toplantıya alınmadığı, bu toplantıdan sonra Merkez Bankası Başkanı değiştirdiği haberini okumuştuk. Acaba yeni ne var diye ayrıntısına baktığımda haberin esas olarak Cumhurbaşkanı'nı ekonomide olan bitenden habersiz göstermek ve aklamak amacına güttüğünü görmüştüm. Arkadaşlarımla tartıştım. Daha sonra Kadri Gürsel'de gece Halk TV ekranında Reuters'in bu haberine dikkat çekti diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Habere bakın. Cumhurbaşkanı adeta ne olup bittiğini anlamak için Albayrak'ı bypass ederek bugün Maliye ve Merkez Bankası'na atadığı kişilerin bulunduğu küçük bir toplantı düzenliyor. Durumdan adeta habersiz Cumhurbaşkanı'na ekonominin kötüye gittiğine ilişkin sunumlar yapılıyor. Meğer dolar almış başını gitmiş, %30 değer kaybetmiş. Yabancı yatırım güvenmiyormuş ve gelmiyormuş ülkeye. Bu gidişle işsizlik dalga dalga gelecekmiş. Önlem alınmalıymış. Merkez Bankası'nın döviz kaynakları erimişmiş. Bu toplantı 2 gün sürmüş. Reuters muhabiri haberi üstelik 4 kaynaktan da doğrulatmış. Hepsi aynı şeyi söylemiş. Kaynaklar şunu vurgulamış özellikle ki tek yeni tarafı bu. Erdoğan esasında ekonomiyle ilgili tutarlı bir şekilde bilgilendirilmiyordu. Ona her zaman tek bir taraftan parlatılmış bilgiler veriliyordu. İşin aslına gelelim. Tüm bu haber yine gerçek ekonomik durum hakkında Cumhurbaşkanı'nın aldatıldığını vurgulamak için yazılmış. İngiliz haber ajansı Reuters'in muhabiri AKP kurmayları tarafından iyi gaza getirilmiş. Cumhurbaşkanı tüm ekonomiden kendisinin sorumlu olduğunu 2019 yılı 28 Mart'ında açıklamıştı. Hayman'da şöyle konuşmuştu. Türkiye ekonomisinin sorumlusu benim, ben. Şu anda devletin başında kim var? Tayyip Erdoğan var. Kim var? 14 tane bakan var. Kim var? Yardımcıları var. Kendisini böyle tanımlayanların sıfatı baş ekonomisttir. Zaten son yaptığı açıklamada da yine faiz ve enflasyon konusundaki görüşlerini büyük ekonomistlere taş çıkartacak nitelikte ve berraklıkta tartışmaya bile imkan vermeyecek tarzda yinelemişti. Şimdi Reuters muhabirini dolduruşa getirerek Erdoğan esasında ekonomiyle ilgili tutarlı bir şekilde bilgilendirilmiyordu. Ona her zaman tek bir taraftan parlatılmış bilgiler veriliyordu diyenler aslında Cumhurbaşkanı'na ülkenin ekonomiden başlıca sorumlusuna bir açıdan hakaret de ediyorlar. Ne demek bu şimdi? Ben olsam yakalarına yapışırım.
Mehmet Ocak'tan 30 Kasım tarihli Karar gazetesinde "Şeffaflık yoksa itibar kaybı kaçınılmazdır" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Sağlık Bakanlığı'nın pandemi sürecinin başlamasından 9 ay sonra bir anda günlük vaka sayısını 30 binler civarında açıklaması kafaları iyice karıştırdı. Uzun bir süredir toplumun salgınla ilgili bilgilerinin şeffaf bir şekilde paylaşılmadığı şeklindeki kanaati bu vesileyle bir bakıma teyit edilmiş oldu. Bu yeni durum aynı zamanda açıklanan rakamın da ne kadar şeffaf olduğu konusunda soru işaretlerini beraberinde getirdi diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Oysa pandeminin başladığı ilk günlerde özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın olağanüstü gayretleri toplumun farklı kesimlerinin takdirini toplamış ve bir güven havası oluşmuştu. Ancak sonrasında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bütün yetkileri merkezde toplayan tekçi tabiatı gereği sürecin kontrolü bakanın inisiyatifi dışına çıktı ve sonuç şeffaflığa veda etmek oldu. Ne yazık ki bugün itibariyle salgını en kötü yöneten ülkeler arasında yer almış bulunuyoruz. Covid-19 rakamlarını şeffaf bir şekilde veremedik, yaz aylarında insanların plajlara akın etmelerini teşvik ettik. Ayasofya'nın açılışında, mitinglerde binlerce insanı toplayarak adeta koronaya davetiye çıkardık. Daha da vahim olanı belediyeleri, sivil toplum kuruluşlarını itip kakarak salgınla mücadeleye dahil edemedik. Maalesef Türkiye her şeyin tek merkezde toplandığı yeni rejimle birlikte en değerli varlığı olan kurumsal hafızasını kaybetti. Artık ekonomiden dış politikaya, eğitimden sağlığa kadar hiçbir kurumumuz güvenilirlik kriterine sahip değil. Bakanlar bakan gibi davranamıyor, Merkez Bankası bağımsızlığını yitirdiği için güven vermiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri üzerinde güvensizlik perdesi var. Her şeyin tek elde toplandığı günden bu yana ülkenin bütün kurumları çöküş halinde. Her ne kadar kağıt üzerinde pembe tablolar çizilse de çıplak gözle baktığımızda bile hiçbir alanda iyileşmenin olmadığını görmek mümkün. Aslında bu sistemle Türkiye'nin yönetilmeyeceği başından belliydi. Nitekim ülkenin milyarlarca doları harcanmasına rağmen ekonomik çaresizlik kapıya dayandığında anlaşıldı ki bu sistemle Türkiye'nin dertlerine çare üretmek mümkün değil. Kim ne kadar övüp kutsallaştırırsa kutsallaştırsın, liyakatin itibar görmediği, şeffaflığın engel olarak görüldüğü böyle bir sistemle gerek içeride gerekse dış dünyada itibar kaybetmeye devam etmemiz kaçınılmazdır. Devlette şeffaflığın olmayışının ülkeye neler kaybettirdiğini anlayabilmek için şu günlerde bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan hukuk reformu tartışmalarının neden toplumda ciddi bir heyecan yaratmadığını iyi analiz etmek gerekiyor. Peki neden? Çünkü insanlar bu reform vaadinin hukuk, özgürlük, adalet açığını kapatmaktan çok ekonomik zaruret dolayısıyla gündeme taşındığına inanıyor. Daha da önemlisi toplum iktidarın gerçek anlamda reforma inandığına inanmıyor. Çünkü hiçbir şey şeffaflık içinde yürütülmüyor ve her şeyin üzerine bir gizlilik perdesi örtülüyor. Bilelim ki eğer ekonomiden hukuka kadar her alanda işlerimizi şeffaflıkla değil, herkeslerden gizleyerek yapmaya devam edersek, iyi işler yapsak bile kimseyi inandırmayız.
Zeki Ceyhan 30 Kasım tarihli Milli Gazete'de AK Partililer kaça ayrılabilir başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Kaba bir tasnifle AK Partilileri üçe ayırmak mümkün. İlk grubu genel merkez yönetimini beğenmeyerek AK Parti'den ayrılanlar oluşturur. İkinci grubu ise genel merkez tarafından beğenilmeyerek kapının önüne konulanlar oluşturur. Üçüncü grup şimdilik sesleri, sedaları çıkmayan ama yakın zamanda kendilerini birinci ya da ikinci grupta bulacak olanlardan oluşur, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Birbirleri arasında sevgi bağları bulunmayan, birbirlerini dost gibi değil de düşman gibi görmeyi marifet sayan insanlar aynı çatı altında ne kadar kalabilir ki? Vakti saati gelince ya genel merkeze biz artık gidiyoruz diyecekler ya da genel merkez tarafından fitne ateşi çıkarmakla suçlanıp dışlanacaklar. Hepsinin bir vakti saati var. Ne bir dakika önce ne bir dakika sonra. AKP'lilerin mukadder akıbetleri 3 aşağı 5 yukarı böyle. Yani iktidar partisi çatısı altında derlenip toparlanma yerine dağılma ya da savrulma ağır basıyor. İnsanların sürekli ayrıldıkları ya da insanların sürekli kapının önüne konuldukları bir parti nasıl büyür, nasıl güçlenir ya da gücünü muhafaza edebilir? AKP'lilerin çoğu eski arkadaşlarımız. Sık sık bir araya gelmesek de zaman zaman alo deyip hal hatır sorduğumuz insanlar. Aralarında bulundukları halden memnun olan yok gibi. Hepsi bir tükenişin, sona yaklaşının sıkıntısı içindeler. Biz bu partiyi ortak akılla yöneteceğiz iddiası ile yola çıkıp hiçbir konuda fikirleri sorulmayan, ne düşündükleri merak bile edilmeyen insanlar nasıl mutlu olsunlar?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Korona ve maluliyet.
Her yıl 3 Aralık günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilen Dünya Engelliler Günü üye ülkelerde düzenlenen çeşitli etkinliklerle anılıyor.
Her yıl 3 Aralık gününe yaklaştıkça engelli insanların durumunu hatırlamak ve bu kesimin sorunlarını ele almak üzere bir fırsat oluşuyor. Bu yıl koronavirüs salgını devam ettiği bir sırada Dünya Sağlık Örgütü bugün için engelli insanlar için korona sonrası daha iyi bir yaşam inşa etmek sloganını belirledi. Gerçekte engelli insanlar koronavirüs salgını şartlarında özel desteklere ihtiyaç duyan bir kesimdir. Gerçi bu insanlar ömür boyu özel desteklere muhtaçtır. Fakat şimdi koronavirüs şartları ile uyum sağlamaları toplumun diğer insanlarına kıyasla daha da zordur. Buna göre acaba hepimiz bugün bir nebze olsun engelli insanların durumunu ve karşılaştıkları sorunları düşünmemiz gerekmez mi diye sormadan edemiyoruz.
Engelli herhangi bir fiziksel veya zihinsel kusur yüzünden genel sağlığı ve etkinliğinde veya sosyal, iktisadi veya mesleki faaliyetlerinde sürekli olarak önemli aksama yaşayan kişiye verilen addır. Bu aksama engelli insanın bireysel, sosyal ve iktisadi bağımsızlığını olumsuz etkileyebilir. Engelli insanlar görme veya duyma özürlü ve yine fiziksel ve zihinsel açıdan mağlul olan gruplardan ibarettir.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanan veriler, 1999 yılına kadar sanayileşen toplumlarda nüfusun %10 kadarı ve gelişmekte olan toplumlarda da %12 kadarı engelli insanlardan oluştuğunu gösteriyor. İran'da ise nüfusun yaklaşık %3 kadarı bir nevi kısmı veya genel düzeyde cismi mağluliyetten acı çektiği belirtiliyor. Mağluliyetler bazen uygun tedavi yöntemleri olmadığı için bu insanlarla yaşamları boyunca birlikte oluyor.
Müjde çocukluk çağında bir nevi kemik hastalığına yakalanıyor. Bu hastalık yavaş yavaş Müjde'nin tüm kemiklerini eritiyor. Öyle ki 12 yaşına geldiğinde baston kullanmak ve daha sonra da tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak yaşamak zorunda kalıyor. Ancak bu hastalık Müjde'nin yakasından düşmüyor ve zamanla diğer organları da etkilemeye başlıyor. Öyle ki şimdi 38 yaşına geldiği bir sırada sadece yürümekte zorluk çekmiyor, aynı zamanda solunum sisteminde de sıkıntı yaşıyor. Müjde'nin hastalığı her geçen gün ilerliyor ve onun cismi...
Thank you.